Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen programda ikinci Bayezid meselesini konuşacağımızı aktarmıştık. Fakat gündeme gelen bir mevzu vardı. İşte Ayasofya'nın açılması ile ilgili bir entelektüel Türk aydınının bir ifadesi vardı. O ifade üzerine uzun uzun uzadıya konuşmuştuk değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Bu programımızda inşallah 2. Bayezid dönemine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim canım.
Şimdi Cem Sultan meselesini konuşmuştuk abi.
Evet.
Hakikaten Osmanlı İmparatorluğu için çok dramatik bir şekilde sonuçlanan hadiselerden bir tanesi Cem Sultan meselesi.
Maddi manevi İbrahim'ciğim dramatik oldu. Evet. Hem Osmanlı'yı durdurdu. Zaten 2. Bayezid'den çok savaşçı bir kişilik taşımıyor babasının zıttına. Bir de Cem Sultan hadisesinin önüne bu şekilde geçmesi İbrahim'ciğim Osmanlı'nın hakikaten bir inkıtap, bir duraklama dönemi gibi düşün. Kısa bir duraklama dönemi gibi 10 senelik böyle bir şey oldu İbrahim'ciğim.
Evet. Tam da onu söyleyecektim. Yani Sultan 2. Bayezid'in biraz karakteri gereği galiba. İşte kendisine zaten Bayezid-i Veli de deniyordu. Pek fetihlere düşkün bir karakteri yoktu galiba, değil mi abi?
Öyle İbrahim'ciğim. Bu tabii yaratılış meselesi, fıtrat meselesi bu. Muhtemelen Cem Sultan vakası olmasa bile o bu durum, bu fetih kararlarını, ilerleyiş kararlarını muhtemelen paşalarına bırakacaktı İbrahim'ciğim. Yani İtalya'daki ilerleme devam edebilirdi. Karayolu üzerinden de kuzeyden İtalya'ya giriş mümkün olabilecekti ama muhtemelen bu kararlarda 2. Bayezid'den yani padişahlık makamından beklenmedik bir çekince gösterebilirdi. Hı hı. Fakat bu Cem Sultan vakasının gelmesi, bunun yaşanması muhtemelen onun iç dünyasında, 2. Bayezid Han'ın manevi dünyasında bir rahatlamaya da yol açmış olabilir İbrahim'ciğim. Hı. Allah alem. Çünkü sürekli bir savaş atmosferi, bunu söylemiştim hatırlıyorum. Ülkede zaten artık bir bıkkınlık ve gerginliğin de sebebi olmuştu İbrahim'ciğim. Yani eğer Batı fetihlerinin devam etmesi durumunda bu Anadolu'daki halkın muhtemelen zaten yaklaşmakta olan Safevi Devleti'nin tarih sahnesine çıkma tarihi de yaklaşıyordu zaten. Hı-hı. Ya bu tarih hızlanacaktı İbrahim'ciğim ve Allah korusun sonuçları Anadolu açısından da daha tehlikeli olabilecekti. Daha toprak ve nüfus kazanması açısından Şah İsmail'in daha uygun bir ortama sebep olabilecekti. Oranda hayır vardır İbrahim'ciğim. Oranda hayır vardır. Biz bunun dışarıdan bakarak bunun bir şer olduğunu düşünüyoruz ama akşerleri hayır eyler. Bu böyle olmalıydı, böyle oldu Cem Sultan vakası. Hüzünlü tabii. Kederli bir olay. Yani Batı'da bununla benzer bir vaka olsaydı şimdiye kadar 120 tane filmi, 350 tane de dizi çekilirdi.
Doğru.
Ama bizim için halen yarı karanlık bir dönem olarak gidiyor İbrahim'ciğim.
Maalesef.
Tabii İbrahim'ciğim, Cem Sultan sonrasında olan vakalar var tabii. Şimdi bu Cem Sultan meselesini fırsat bilip bunu neredeyse bir ganimete çeviren, bilhassa batıdaki sınır komşularımızdan, hı hı, Osmanlı topraklarına irili ufaklı tacizlerin başladığı bir dönemden de bahsediyoruz. İstersen buradan devam edelim. Sen aklında başka bir şey yoksa.
Lütfen abi, devam edebilirsin.
Eyvallah. Bunun üzerine Sultan Beyazıt Han Rumeli'ye doğru bir seyahat planladı İbrahim'ciğim. Bir, hı hı, sefer değil de bir gövde gösterisi olacak şekilde bir seyahat planladı. Ve tabii padişahın ve görkemli ordusunun tekrar Rumeli topraklarında boy göstermesiyle bu tür irili ufaklı akıncı faaliyeti diyebileceğimiz Batılılar için, Batılılar namına bu faaliyetler derhal durakladı. Fakat burada 2. Bayezid Han kendi döneminin en önemli iki fethini bu dönemde yaptığı istişarelerle gerçekleştirdi İbrahim'ciğim. Hı hı. Bu da 1494 miladi Kili ve Akkirman kalelerinin fethi oldu. Zira bu iki kale Ukrayna yolunun, bugünkü Ukrayna yolunun açılması ve bilhassa Kırım'a erişimde çok kilit noktada olan iki kaleydi. İbrahim'ciğim, burada bunların, bu kalelerin düşürülmesi 2. Mehmet Han, yani babası Fatih Sultan Mehmet Han zamanında da planlanmıştı. Fakat hayata geçirilememişti İbrahim'cim. Evet. Çeşitli sebeplerden dolayı, buradaki direnişin de gücünden dolayı biraz da bu gerçekleştirilememişti. Fakat kararlı ve tek hedefe yönelmiş bir taarruzla, iki hedefe tabii ki bu, yani bu Tunan yerinin Karadeniz'e dökülen kuzeyden iki kolu üzerinde. Kili sol kıyısında, Akkırman'da sağ kıyısında Tuna'nın. İbrahim'cim bu iki kalenin peş peşe fetihleriyle gerçekten de tahıl yolu üzerinde büyük bir kazanım elde edilmiş oldu. Hı hı. Büyük bir muzaffer bir padişah olarak 2. Beyazlar Edirne'ye döndü. Edirne'de gelir gelmez İbrahim'cim bu zaferin yüzüstü hürmetine büyük bir darüşşufa inşa ettirdi.
Evet.
Büyük bir cami ve medrese, bir külliye inşası için emir verdi. Şehrin bütün ileri gelen alimlerini, evliyalarını topladı. Burada kaldığı süre boyunca bunlara hem bol bol ihsanlarda bulundu, hem de bunlarla uzun uzun sohbet imkanı buldu. Kendisinin seferde bulunduğu, yani o Kili ve Akkırman seferlerinde bulunduğu dönem içerisinde şehirde bir yangın çıkmıştı İbrahim'cim. Biliyorsun o dönemde çıkan yangınlar binaların daha çok ahşap aksamlı olmasından sebebiyle biraz da depremlerden dolayı kaynaklanan bir o ahşap tercihinden sebebiyle İbrahim'cim yangınlar çok yıkıcı ve uzun, öngörülenden uzun çaplı olabiliyordu. Zararlı fazla büyük olabiliyordu. Buralarda Edirne üzerinde büyük bir yeniden bir inşa gerçekleştirdi İbrahim'cim. Burada tabii Kili ve Akkırman zaferlerinden pek çok ganimetler ele geçmişti. Hı hı. Bunlar hem gazilere dağıtıldı, hem de bunların pek çoğu bölgedeki alim ve evliyalara dağıtıldı. Bu arada İbrahim'cim ondan kısa bir süre önce Boğdan Bey'in bir müteaddit defalar hududa tecavüz eden Boğdan Bey'in üzerine asker gönderilmiş. Mesele kesin diyebileceğimiz bir şekilde halledilmişti. Fakat bu dönemde İbrahim'cim en büyük gerginlik Memlük Sultanı, Mısır Memlük Sultanı ile yaşanmaya, zaten yaşanan gerginlik su yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü Cem Sultan'ın bu firar döneminde Cem Sultan'a sahip çıktılar biliyorsun. Hı hı. Cem Sultan o dönemde söylemiştik, hac yaptı ki hanedandan, evet, tek kişi oldu hac vazife farzasını yerine getiren. Bu noktada Cem Sultan'a sahip çıkılması ve tüm hac yollarında Osmanlı'nın yardım tekliflerini sürekli reddediyordu Memlükler. Hatta Kabe'ye yapılan hediyeleri önünü kesiyor. Bunlar çeşitli vesilelerle gayri resmi olarak ya korsanlar tarafından ya da eşkıyalar tarafından vuruluyordu kervanlar. Bunlar reddediliyordu. Osmanlı bunun farkındaydı. Tabii bu peş peşe gelen hem Cem Sultan'a bir nevi kanunsuz bir şekilde sahip çıkılması, bir de bu itibarı, tabii şimdi Haremeyn'in hadimliği, yani Haremeyn'e hizmet etme görevi Memlükler'de olduğu için İbrahim'cim şu oluyordu: İslam dünyasındaki bir numaralı devlet hep Memlükler oluyordu. En azından kağıt üzerinde bu şekildeydi.
Evet.
Ve Osmanlı'nın bu şekilde yardımlarını, hac yollarındaki güvenliğin sağlanmasına rağmen, ki Osmanlı ülkelerinden seyreden hacılara bir noktadan sonra hem gemilerin, hacıları taşıyan gemilerin, hem de kervanların muhafazasını dahi Osmanlı askerinden arındırmaya çalışıyordu. Ve bu noktalarda huzursuzluklar oluşuyordu. Zaman zaman çatışmalar çıkıyordu. Fakat Memlükler asla ve asla Osmanlıların bu şekilde Haramein bölgesinde en azından güç göstermesini, İbrahim'cim, her türlü vesileyle engel oluyordu. Bu da tabii aradaki ilişkilerin iyice gerilmesine sebep oldu. Hatta İbrahim'cim o dönemde Hindistan'da Behmenilerin padişahı olarak geçiyor kendisi. Büyük bir kudret sahibi o dönemde bölgesinde. Hacı Cihan diye geçen bölge hükümdarı Osmanlı'ya bir elçi ve ciddi miktarda da böyle bir İbrahim'cim hediyeler göndermiş. Fakat bu vali şeyde bu elçilik heyeti Cidde'den geçerken Cidde valisi tarafından İbrahim'cim esir alınıyor. Bütün nakdi ve diğer hediyelere el koyulunca, İbrahim'cim burada haber alınınca Osmanlı ileri gelenleri tarafından, artık bu vaka aslında çok ciddi bir vaka olmamasına rağmen artık bardağı taşıran bir son damla hükmündeydi. Bunun üzerine İbrahim'cim Memlüklerle Osmanlılar arasında ciddi artık sıcak temas başladı ve 6 yıl devam eden bir muharebe söz konusu.
Yani,
fakat bu muharebede...
Çok özür dilerim, Memlüklerle karşı karşıya gelme ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde değil, ikinci Bayezid döneminde yaşandı.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii bu savaş iki taraf için de bir zaferle neticelenmedi İbrahim'ciğim. Denk güçler şeklinde bir görüntü veriyordu. O arada bu Tunus Bey'inin adı şimdi aklıma gelmedi İbrahim'ciğim. Onun bir ara buluculuğu olduğu ve Adana Tarsus bölgesindeki ki bu bölge zaten kadim Ramazanoğlu toprakları ki ta Yavuz Sultan Selim zamanında neticede Osmanlı'ya dahil olacak. Hı hı. O dönemde Ramazanoğulları ayrı bir güç olarak zaten beyliklerden en son teslim olan bu Ramazanoğullardır, evet. Osmanlı'ya. Burada Ramazanoğlu, tabii Ramazanoğulları da şeyin nüfuz altında. Memlüklerin nüfuz altında. O Çukurova bölgesi Memlük nüfuz altında İbrahim'cim. Onu da belirtelim burada. Hı hı. Burada bu Adana Tarsus bölgesindeki küçük bir bölge Osmanlılara bırakıldı. Bir nevi bir bu şekilde bir muahede gibi oldu bu. Bir barış, geçici de olsa bir barış sağlanmış oldu. Osmanlı biraz daha toprak kazanmış oldu güneye doğru. Fakat o sırada İbrahim'ciğim bu Venediklerin bu Karadağ bölgesi tarafındaki faaliyetleri ortaya çıkmaya başlayınca 2. Beyazıt'tan yeni bir sefer tertipledi ve Mora seferine çıktı. Şimdi burada tabii bir donanmamızda bu bir not olarak hafızalarda kalmasını isterim. Önemli bir husus olarak burada söyleyebileceğimiz Mora Seferi esnasında. Evet. İbrahim'cim donanma üzerinde bilhassa çok özel ilgilendi donanmayla 2. Beyazıt'tan ve ilk defa gemilerimizde, muharip gemilerimizde top bu dönemde gemilerimize konuldu İbrahim'cim. İlk defa ateşli silahlar top bazında gemilerimizde bu dönemde kullanmaya başlandı ki İstanbul Fethi döneminde bile yoktu gemilerimizde, evet, top.
Tam onu söyleyecektim. Fatih Sultan Mehmet döneminde kara harekat, evet, yapacak ordular güçlüydü ama deniz harekatı ki zaten hani bu Baltacı Mehmet Paşa meselesini biliyorsunuz abi. Evet, Baltaoğlu, evet, pardon. Baltaoğlu Mehmet Paşa.
Baltaoğlu Mehmet Paşa.
Evet. Yani Sultan Fatih tarafından azledilen.
Muhtemelen Baltaoğlu Mehmet Paşa yani yerine Çalıbeyoğlu Mustafa Paşa gelmişti. Hı. Şimdi yani eğer kadırgalarımızda ateşli sistemler kullanıyordu İbrahim'cim. Bu havan toplarını geçici olarak, tabii seyyar bunlar, geminin çeşitli bölgelerinden ateşlenebiliyordu ama sabitlenmiş toplarımız yoktu. Eğer bu olsaydı o 4 Ceneviz gemisinin durdurulması hiç kuşkusuz daha imkan dahilindeydi. Böyle bir tabii şanssızlığı vardı paşanın. Venediklilerin bu Karadağ ya çıkarma yapması İbrahim'ciğim tabii Mora seferine başlattı. Burada Venediklerle Osmanlılar arasında İbrahim'ciğim ciddi deniz savaşları zuhur etti. Evet. Burada büyük başarılarımız var. İnebahtı'nın, Modo'nun, Koron'un ve bu Drac Kalesi'nin. Bunlar önemli kilit noktadaki kaleler. Adriyatik'ten güneye doğru düşündüğümüzde İbrahim'ciğim. Hı hı. Bunlar önemli zaferler elde edildi. Bu kaleler alınmak nasip oldu. Bu sıralarda İbrahim'ciğim tabii Doğu Anadolu ve İran'a doğru uzanan bölgelerde artık biz o meşhur karakterin 501 darbesiyle birlikte Akkoyunları devirip Şah İsmail'in ortaya çıktığını görüyoruz İbrahim'ciğim. Hı hı. Bu tabii çok ayrı bir konu ama birkaç kelime etmek lazım tabii. Şah İsmail'le ilgili etmek lazım ki dinleyicilerimiz hususunda bu önemli bir, çünkü dönemin önemli ileri gelenlerinden bir tanesi. Hı hı. Kendisi İbrahim'ciğim Erdebil şehirlerinin torunu. Şimdi Erdebil şehirleri deyince bu bir Safevi tarikatı. Bu aslında Sünni bir tarikat İbrahim'ciğim.
Başlangıçta.
Tabii ki, evet. Hı-hı. Kadiriler gibi, Nakşibendiler gibi. Bu ciddi bir, ciddi de bir bağlı sayısı bulunan bir Sünni bir tarikat. Hı-hı. Bu şeye kadar böyle. Şah İsmail zamanına kadar böyle. Hatta Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar ve dedesi Şeyh Cüneyt zamanında, hı-hı, tarikatın nüfusu çok artmış. Özellikle tabii Uzun Hasan döneminde tarikata çok büyük bir hürmet var.
O da zaten Şah İsmail'in dedesi değil mi Uzun Hasan?
Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Şimdi Şah İsmail'in annesi İbrahim'ciğim, Alemşah Halime Begüm aynı zamanda Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan'ın kızı.
Kızı evet.
Fakat bu kızın annesi yani Halime Begüm'ün, Şah İsmail'in annesinin annesi İbrahim'ciğim Trabzon komnenlerinden bu imparatorun kızı Maria Despina'nın kızı İbrahim'ciğim. Yani işte o günden itibaren bu 16. asrın başlarındaki bu iktidar değişim, ani iktidar değişiminden itibaren İran daima Osmanlı'ya karşı hatta Sünni dünyaya karşı da diyelim bir alternatif olarak ortaya çıktı. Çünkü bu Batılıların aradığı Marikan, yani Roma hanedanından bir geline sahip olmakla varlığı kabul edilen bu Marikan bu şekilde Şah İsmail'e sirayet etmiş oluyordu. Tabii Şah İsmail İbrahim'ciğim uzun bir süre yani bu şeyden önce bu darbesinden önce İbrahim'ciğim uzun bir süre yani şehit döneminde nasıl diyelim o bölgedeki kendi yakınlarıyla diyelim kendi etrafındaki ileri gelenlerle birlikte bölgedeki değişimi Tebriz merkezli tabii ki değişimin nasıl o zaman başkentleri Tebriz nasıl olacağına dair İbrahim'ciğim ileri gelenler birlikte düşünüyordu. Nasıl olacağını yani İran'ın şiileşmesi hususunun nasıl pragmatik bir şekilde süratli bir şekilde nasıl olacağına dair düşünüyorlardı İbrahim'ciğim bunlar. Çünkü fakat emirleri tabii etrafında ileri gelenleri bütün emirleri diyorlardı ki Tebriz halkının efendim diyorlar Tebriz halkının 4/3'ü zaten Sünni. Şimdi siz bugüne kadar Sünni bilmiyordunuz fakat artık bir Şii karakter olarak bir anda ortaya çıkıp Tebriz'de bir Şii iktidar kurmaya çalışacaksınız. Buna halkın kabulü bu imkansız diyorlardı. Şah İsmail'in ise cevabı çok açıktı artık İbrahim'ciğim. Yani o çocukluğu dönemindeki geçirdiği değişim, çünkü saklanmak zorunda kaldığı, kendi hanedanından kaçtığı, kendi çatışmalarından falan o dönemde geçirdiği değişim onu ustalıkla gizlediği tam bir Şii bağlısına, tam bir Şii itikadına bağlı birine dönüştürmüştü. Kimseden korkmuyorum dedi. Yani Allah ve 12 imam benimledir. Eğer en ufak bir kımıltı olursa bu iktidarımıza hiç kimseyi sağ bırakmayacağım dedi ve dediğini de yaptı İbrahim'ciğim. Çünkü onun ilk cuması Tebriz camindeki ilk cuma camindeki ilk cuma namazından sonra şey çıktı o zamanki caminin imamı yeni atanmış tabii cami Şii imam. O da tabii Erdebil şehirlerinden biriymiş Ahmet Erdebil adı.
Evet.
12 imam adına bir hutbe irade ediyor ve o sırada İbrahim'ciğim hutbe başlarken caminin kapısından içeri bir sürü asker giriyor İbrahim'ciğim. Bu askerlerin her biri cemaatin arasında, saflar arasında, iki kişinin arasında birer silahlı Şii askeri oturuyor İbrahim'ciğim.
Tam da Erdemiz. Burada bir ara verelim mi?
Eyvallah.
Aradan tamam. Sonra dinleyicilerimizi İnşallah. Şey olsun diye böyle merak Eyvallah. Edecekleri bir noktada kalmış olalım.
Eyvallah.
Hakikaten ilginç bir yere geldi konu. Aslında Şah İsmail meselesini belki çok uzun uzun diye konuşmak lazım. Belki de konuşacağız bilmiyorum. Aradan sonra inşallah tekrar Eyvallah. Birlikte Eyvallah. Olacağız efendim. Değerli dinleyiciler aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Araya gitmeden hemen önce Okay abi çok ilginç bir yere getirmişti konuyu. Hutbe irade edildiği sırada caminin içerisine her iki kişinin arasında bir asker olacak şekilde Şii askerleri girmişti. Buradan devam edelim Okay abi. Bu konuyu Eyvallah biraz ben. Uzatabiliriz aslında. Yani çünkü Şah İsmail'in Sünni bir tarikattan Şiiliğe geçişi ilginç bir hadise ki onun Şiiliğe geçmesi.
İbrahim'ciğim şöyle onun üstü çok kapalı kalıyor da. O yüzden yani Şii kaynakları farklı konuşuyor. Biz daha çok Şii kaynaklarına bakmak zorunda kalıyoruz. Bizde bu konu çok üstü çok buğulu kalmış evet. bu. Yani ama değişimini İbrahim'ciğim çocukluk döneminde bu şimdi 4,5 sene bir şeyde kalıyor. Hapiste kalmak zorunda kalıyor. Kardeşleriyle olan mücadeleleri var. Ondan sonra yani bu arada bunun değişimi süreci İbrahim'ciğim biraz karmaşık ve sıkıntılı. Evet. Yani bizim de doğrudan bizi ilgilendiren bir şey olsun istemiyorum.
Anlıyorum ya, ama
çünkü
şöyle.
Çok kan döküldü. Ya çok kan döktüler. İbrahim'cim bak şu 40 bin Şii meselesi, Alevi meselesi Türkiye'de, tüm dünyada hala hararetli şekilde konuşurken, doğru, konuşulurken 1501 darbesinden sonra Tebriz'de kesilen, hiç gözlerinin yaşına bakılmadan kitlesel olarak kesilen, toplu mezarlara gömülen Sünnilerin bir kişi ağzını açmıyor.
Evet.
Bir kişi konuşmuyor mu?
Yani şu açıdan abi önemli diye buluyorum bu konuyu. Evet, evet. Eğer Şah İsmail Sünni olarak kalsaydı belki bugün işte İslam dünyasına asırlardır ciddi şekilde fitne tohumları eken Şiilik hareketi belki bugün bile bu kadar etkili olmayacaktı.
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle İbrahim. Hiç kuşkusuz öyleydi.
Evet.
Şimdi o gün tabii ilk cuma zaten halk şaşkın. Yani bir şeyhin yani bir devlet darbesi yapması, bir tasavvuf ehlinin ve çok prestijli bir tarikatın böyle bir şey yapması zaten halk üzerinde bir hem şaşkınlığa hem de huzursuzluğa yol açmış durumda.
Şeyhlikten şahlığa geçiş değil mi?
Bravo, bravo, hı, bravo. Yani İran'ın şiileşmesi eşittir şeyhlikten şahlığa geçiş. Hı hı. Her saf arasında, müminlerin arası, Müslümanların arasına İbrahim'cim birer kızılbaş askeri silah, yalın kılıç şekilde oturuverdi. Şah İsmail de şeyde, minberin hemen önünde, o merdivenin, minber merdiveninden önünde oturuyor.
Evet.
Şimdi ahalinin bir kısmı önce hani neticede Şah İsmail, Şeyh İsmail söz konusu olduğu için ya durum, herkes durumun iç yüzünü bilir bilmez, yani bir kısmı memnun durumdan İbrahim'cim. Hani bir şeyhin devlet yönetecek olmasından bir kısmı insanlar memnun. Fakat işin iç yüzünü bir müddettir takip eden, haberi olan ahali cemaatten İbrahim'cim humurdananlar başlayınca askerler kılıçlarını kim humurdanıyorsa onun omuzlarına koyuvermişler İbrahim'cim.
Hı hı.
Tabii herkes susuyor tabii yani şimdi. Can da tatlı yani. De ne diyeceksin şimdi sen? Yani orada en ufak bir baş kaldırı pek çok kişinin, bütün caminin kılıçtan geçirilmesiyle sonuçlanacak.
Hı hı.
En acısı o gün orada hutbe bittikten sonra Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ayşe annemize ağza alınmadık küfürlerin edilmesi ve lanetler edilmesi, bu zaten bu gelenek halen devam ediyor. Hı hı. İran'da. Ki bu zaten üç halifeye, bilhassa üç halifeye lanet okunmaktan kaçınanların tamamının katledilmesi emrini veriyor Şah İsmail İbrahim'e.
Evet.
Ki ezanada o Eşöden'le Ali'ye Veliullah'ın ve işte Muhammed ve Ali'ül Hayrül Beşer'in eklenmesi gibi bu tür fazladan ifadeler de bu dönemde eklenmeye başlıyor ezana. Bunlar da zaten halen devam ediyor. Tabii İbrahim'cim bunu görüp bunu haber aldıktan sonra buna sabredebilmek tabii imkansız, ama buna da ilk tabii ciddi tepkiyi o dönem Trabzon valisi olan Yavuz Sultan Selim Han verecek. Zaten Yusuf Sultan Selim'in ile ilgili bahislerde bunların üzerinden geçeceğiz.
Evet.
Şimdi ikinci Beyaz Han'la devam edelim. Bu korkunç dönüşümü belki de ilk başta İbrahim'ciğim bu kadar keskin sonuçları olacağını muhtemelen de düşünmedi.
Hı hı.
İkinci Beyaz Han. Çünkü yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu o dönemde artık o dönemki Türkiye en prestijli, Doğu'da ve Batı'da da en prestijli devlet, en güçlü devlet hiç kuşkusuz bir şekilde.
Hı hı.
Muhtemelen nasıl Batı'da olan gelişmelerin Rönesans'la başlayan reforma doğru giden süreçte nasıl farkında olamadıysak o dönemde, Doğu'daki bu nasıl diyelim reform denebilir mi bilmiyorum. Bu değişimin de zamanında farkına varılamadı İbrahim. Tabii çok enteresan bir şey var. Bu Rönesans döneminden konuşurken onu söylemek lazım. Onu birkaç program konuştuk onu. İbrahim'cim çok enteresan bir şekilde bizim içimizde o dönemdeki azınlıklar, Ermeni ve Rum azınlıklar ve bu diğer kiliseler ve bunların bağlıları da İbrahim'cim Rönesans ve reformdan yeterince haberdar olamamışlar, biliyor musun?
Hmm.
Yani kendi içimizdeki azınlıklar da haberdar olamamışlar. Onlar da güçlü bir devletin, tüm devletlerden sıralamasında dengesindeki bir numaralı devletin tebaası olmanın verdiği muhtemelen o rahatlıkla,
evet,
Batı'daki gelişmelerden onlar da yeterince habersiz. Mesela matbaanın ne derecede, ne ölçüde kullanılmaya başladığı, İstanbul'da da bir matbaa kurulmuş, ufak gayrimüslimlerin kurdukları matbaalar var.
Hı hı.
Ama Batı'daki kullanımın Yani işte Martin Luther'in o Latince'den Almanca çevirmesi İncil'i ve bunun matbaada süratle çoğaltılıp ve tabii sadece bu değil İbrahim'ciğim. Mesela Erasmus'un eserlerinin, bak şu enteresan anekdot olarak akıllarda kalsın isterim. Mesela Erasmus İbrahim'ciğim, yani biz Fatih Sultan Mehmet Han'la karşılaştırıyoruz ya entelektüel, o dönemdeki Fatih en yakın entelektüeldir diye Erasmus. İbrahim'ciğim ilk defa kitap telifleriyle geçimini sağlayan ilk yazar, hamile değil bak. Osmanlı'da da sanat hamileri vardı. Hı hı. Yazarlar, çizerler, ressamlar konulurdu. Batı'da da bu böyleydi. İlk defa kimsenin hamiliğine gerek duymadan kendi telifleriyle geçen ilk yazar Erasmus. Hı hı. Neden bu oldu? Çünkü matbaa döneminin insanı.
Evet.
Rönesans ve Reform'un bu kadar hızlı, biz bunu söyledik mi bilmiyorum, hatırlayamadım şu anda da, bu kadar hızlı ilerlemesi, Batı'daki süreçte de bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi matbaanın İbrahim'ciğim etkin bir şekilde kullanılması. Hı hı. İncil ilk bestseller kitap İbrahim'ciğim İncil Batı'da.
Hı hı.
Sadece Almanca'ya çevirmekte kalmıyor. Başka dillerde Çekçe'ye falan da çevriliyor. Macarca'ya çevriliyor falan. Tekrar tekrar baskılar. Erasmus da işte o deliliğe övgüsü mesela İbrahim'ciğim ilk 10 sene içerisinde kaç dediler ya, gördüğüm bir yerde 80 baskı mı ne yapmış İbrahim'ciğim?
Kaç yani, yıl içerisinde abi?
10 yıl içerisinde İbrahim'ciğim. Yani 1511'de mi ne yazıyordu onu?
Hı hı.
Ve öyle bir ivmeyle halka yayılıyor ki İbrahim'ciğim. Kilisenin çeşitli engelleme çabalarına rağmen halk okumaya başlıyor.
Hı hı.
Bu matbaanın bir ne diyelim, kerameti diyelim İbrahim'ciğim. Bizim içimizdeki teba bundan habersiz kalmış. Bizim yöneticilerimiz de işte artık, yani hep diyoruz ya, Fatih'e kadar olan Türkiye, Fatih'ten sonraki Osmanlı birbirinden çok ayrışıyor ki bu Kanuni döneminde bile böyle İbrahim'ciğim. Artık biz dünyadan habersiziz. Biz tamam büyüyüz ama o büyüklük bir bizim ufkumuzu perdeleyen bir duvara da dönüşmek üzere.
Hı hı.
İkinci Beyazıt Han dönemiyle birlikte. Hiç kuşkusuz yani Allah alem diyelim, Şah İsmail'in bu derecede büyüyeceği ve Osmanlı Anadolu, bilhassa Doğu Anadolu topraklarında kazanımlara başlayacağı, halkın, hatta bu bir, aslında bir toprak olarak kazanımdan ziyade halkın gönüllerindeki kazanımı İbrahim'ciğim çok daha tesirliydi. Çünkü artık kitleler halinde Anadolu çiftçisi, köylüsü İbrahim'ciğim, bu Şah'a gidelim o dönemde yaşayan kalem alınan pek çok şiir, ozanların işte terennüm ettikleri pek çok beste, bu şekilde başlamasının sebebi İbrahim'ciğim sunduğu hayat tarzının teklif tekellüften, İslam'ın farzlarından çoğundan pek çok uzak olması. Bu cahil halk üzerinde çok etkili olmuş İbrahim.
Yani
bizim göçerler üzerinde.
Namazın farzlarıyla ilgili, işte günde kaç vakit kılınacağıyla ilgili.
Yani 5 vakit falan artık zaten. Tabii. Bugün bile. Bak ben bizim yıllar önce eski yayın evimde gün otururken İbrahim'cim, ünlü şairlerden biri geldi. İran izlenimlerini anlatıyor.
Hı-hı.
İbrahim'cim. Ya dedi ki, aşağı yukarı fikir olarak oraya çok yakın bir diye öyle söyleyeyim sana İbrahim'ciğim. Ya dedi, şey çok şaşırdım dedi ya. Yani camilerde bir kahve gibi İbrahim'ciğim, ellerinde nargile, cam önlerinde ellerinde sigara, ayaklarında ayakkabı İbrahim'ciğim. Camilerde bu şekilde oturuyorlar dedi. Ondan sonra vakitler zaten 5 vakit şeklinde zaten kılınmıyor. Onu 3'e indirmişler. Zaman zaman gereksiz şekilde o 3'ü de birbirine cem ediyorlar İbrahim'ciğim. Bu şekilde bir larçlık diyelim, yani bir laçkalık devam etmiş, yürümüş gidiyor hala. Bu görülemedi İbrahim'ciğim, şu görülemedi, Doğu Anadolu'da artık o başlayan huzursuzluk, halk üzerindeki o bilhassa göçerler üzerindeki o, ya şunu söylüyorlardı, yani sizler bu ya 5 vakit namazı nasıl kılacaksınız? Dağlarda hayvan güden, menajerlik yapan insanların bunu bu şekilde yerine getirmesi imkansız. Şah size yeni bir şekliyle vaaz ediyor, gerçek şekliyle. Ve biraz da tabii batini şekliyle bunu size vaaz ediyor. Aslında gösterilmek, aslında bu işin siz zahirinde kaldınız. Türklerin bir fıkıhçı yapısı, Daha sonra bunu Araplara da kabul ettirdiler İbrahimciğim, bu modernizm zamanında 18. asrın sonlarından itibaren Araplara da bunu dediler ki ya Türkler fıkıcıdır. Ondan sonra bunlar bu işin dış yüzünde kaldılar. Fakat hiç hakları olmadığı halde de Arap medeniyetinin hem sahibi gibi göründüler hem de üzerine çıktılar. Bu yapıyı siz reddederseniz zaten biz de sizin arkanızdayız diye oryantalizm bu şekilde Batı'da Arap dünyasında büyük fitnelere sebep oldu İbrahim'ciğim. Evet. Bunun bir nüvesidir bu Şah İsmail'in Doğu Anadolu'daki şeyleri, faaliyetleri. İbrahim'ciğim neticede bu İsmail'in halifelerinden meşhur Şah Kulu.
Bu Anadolu'da isyan başlatıyor.
Anadolu isyanları peş peşe başlatmaya başladı İbrahimciğim. Etrafında da çapulcuları toplamış. Bunlar ilk faaliyetlerine bu Tekeli, bu Antalya'da başlıyorlar İbrahimciğim.
Evet.
Fakat inanılmaz bir ivme kazanıyorlar. Şimdi bunlar hep işte bak bunlar hep istihbaratın ne kadar güçlü olsa da dışındaki dünyada olan faaliyetleri, sanatı, bilimi İbrahimciğim bu askeri gelişmeleri bunlar takip edememekten kaynaklanıyor bunlar işte. Bu bundan kaynaklandı. Şeye kadar geldi İbrahimciğim. Etrafına topladığı adamlarla birlikte ta Kütahya'ya kadar geldi ve ele geçirdi. Bu sırada üzerine gönderildi 2. Beyazıt'tan üzerine meşhur Karagöz Ahmet Paşa'yı ordusuyla birlikte yendi ve Karagöz Ahmet Paşa orada şehit düştü. Burada durmadı. Tabii daha kuzeye doğru ilerlemek üzere 2. Beyazıt'tan şöyle bir yani merkez orduyla üzerine yürümek yerine şöyle bir şey düşündü. Şah İsmail'i iki ateş arasında bırakırsam dedi. Yani ben buradan doğudan da Şeyban Han üzerine yürürse dedi. Bu şekilde ilerlemeyi doğuya ve batıya doğru ilerlemesini sürdürmesi imkansız Şah İsmail'in dedi. Ve Şeybek Han'a haber ulaklar gönderdi ve Safeviler üzerine hücum etmesini iletti, teşvik etti buna. Fakat o sırada İbrahim'cim Şehzade Selim, Allah ondan razı olsun, bütün bunların biraz saçmalık olduğunu, bu şekilde Şah İsmail'in oyalanamayacağını, bu ilerlemelerdeki ivmenin, katılımın büyüklüğünün görülmemesini babasına defalarca üslubuyla, babasını anlatmaya çalışıyordu. Fakat bilhassa Şehzade Ahmet'in, yani büyük şehzade, zaten anlattık değil mi? Zaten söyledik şeyleri. Biliniyor şu anda 2. Beyazıt Han'ın oğulları. Evet. Biliniyor diye düşünerek söyledim Şehzade Ahmet. Büyük oğlu İbrahim'ciğim. Bu Amasya'da valiydi. Şehzade Korkut, ortanca kardeşi, o Antalya'da valiydi. Selim Han, Trabzon valisi. Bir de Şehinşah vardı ki o yakında ölecek. O Konya'da kimdi o sırada vali olarak. Şehzade Selim Han derhal bir İran üzerine topyekun bir sefer düzenlenip bu zulme hem Sünnilerin hem İran üzerinde içinde yaşayan Sünnilere yapılan zulme son verilmesini hem de Şah İsmail fitnesinin Osmanlı ülkesinden temizlenmesi için doğrudan topyekun çok kuvvetli ve tesirli bir darbe vurulmasını salık veriyordu babasına. Fakat 2. Beyazıt Han'ın zihninde Allah alem tabii şimdi biraz buralar yani yorumumuz gibi kalıyor da İbrahim. Şimdi Şehzade Ahmet'i bu bir tabii tarihi hakikat. Şehzade Ahmet 2. Beyazıt Han'ın gönlünde olan şehzade İbrahim'ciğim. Evet. Bunu zaten biliyoruz. Şehzade Ahmet de yetersiz mi? Haşa zaten. O da elbette ki yeterli. Yani ilk büyük bir siyasi traktat yazıyor o Arapça ile İbrahim'ciğim Arapça, Farsça hakim. Son derece yetişmiş. Her Osmanlı Şehzadesi gibi ama Şehzade Ahmet'in tabii ulema ve büzera üzerinde de çok böyle bir prestiji var. Şeyinde gönlünde, 2. Beyazıt Han'ın gönlünde daha aklı selim olduğuna inandığı Şehzade Ahmet var. Yavuz Sultan Selim Han'ın bu atak tavrı asker tarafından takdir edildiğini tabii hem Şehzade Ahmet görüyor hem de 2. Beyazıt Han da görüyor.
Evet.
Bu tabii bu hoşlarına gitmiyor İbrahim'ciğim. Aslında muhtemelen makul olanın teklifin, Şehzade Selim'in teklifi. Yani topyekun bir savaş olduğunu muhtemelen onlar da farkındaydı. Fakat İbrahim'ciğim, Şehzade Ahmet Hadım Ali Paşa ile birlikte şeye gönderildi. Şah kulunun üzerine gönderildi İbrahim'ciğim.
Evet.
Şimdi tabii Büyük Şehzade yanında merkez ordudan ciddi katılımlar var. Fakat İbrahim'ciğim Hadım Ali Paşa savaşta şehit oldu. Şehzade affetti, firar etmek zorunda kaldı. İşte burada kader değişti İbrahim'ciğim. Yani Şehzade Ahmet'in buradaki yenilgisi Hadım Ali Paşa ile birlikte Şah kulu karşısındaki bu isyankar ve çapulcuların etrafının çapulculara karşı yenilgisi İbrahim'ciğim Şehzade Ahmet'in prestijini sıfırladı.
Hı hı.
Şehzade Selim Han bu noktada daha henüz harekete geçmediği halde bile büyük bir prestij kazandı.
Evet.
Ki Yeniçeriler zaten onun atak tavrını biliyorlar. Şehzade Korkut da tabii bu dönemde İbrahim'ciğim aslında son derece sevilen bir şehzade. Fakat Şehzade Korkut'un şöyle bir dezavantajı var, onun erkek evladı yoktu.
Hı.
O yüzden bu saltanat çekişmesinde Şehzade Ahmet'in bu yenilgisiyle birlikte Şehzade Selim bir nevi ikinci Beyazıt Ağa'nın gönlündekinin aksine bir anda
öne
artık
çıkıyor.
O bir öne çıktı İbrahim'ciğim.
Bu arada Şehzade Korkut Sultan Fatih'in vefatından sonra birkaç günde
evet,
tahta vekalet etmiş değil mi?
Vekalet etti. Vekaleten kaldı. Hatta o dönemde kendisine umeradan, vüzeradan kendisini destekleneceğine dair verilen belki Allah alem belki aşırı giden sözlerden dolayı sonra kendisini o kötü akıbete yani o isyankar tavra sürüklendi buydu İbrahim'ciğim. Muhtemelen verilen aşırı sözlerdi. Çünkü kendisi büyük bir fakihti. Tamamen kendini dine, İslam dinine vermiş. Bu konuda eserler veren. Yani saltanatla, dünya saltanatıyla işi olmayan bir görüntüdeydi. O, zaten o dönemleri anlatacağız daha sonra.
Evet.
İbrahim'ciğim yani işte Şehzade Selim'in o müthiş akını İbrahim'ciğim o dönemde İran içlerine başlattığı akın ve burada ele geçirilen birkaç ciddi kale burada artık Şehzade Selim'in İbrahim'ciğim tahtın tek adayı olması hususunda artık onu görünür vitrindeki tek isim olarak bıraktı.
Evet.
Tabii çok zor bastırıldı İbrahim'ciğim bu Şah kulu
isyanı.
İsyanı çok zor bastırıldı. Hı hı. On binlerce insan, masum insan, olaylardan hiç haber olmayan insanların kanı aktı. Ve neticede artık Sultan Beyazıt Han'la oğlu Şehzade Selim Han karşı karşıya gelmek zorunda kaldılar. Hı-hı. Bundan sonraki sözlere itibar etmemek lazım. Pek o Şehzade Beyazıt Han'ın, Sultan Beyazıt Han'ın zehirlendiği, hı-hı, işte Dimetak Oyalı'nda, işte Hafsa'da orada yakında, Hafsa yakınlarında bir köyde vefat ettiği falan.
Hı-hı.
Hafsa yakınlarında vefat etti ama zehirlenme hadisesi kabul edilecek bir şey değil.
Evet.
Zaten yetkin tarihçilerin hiçbiri de zaten bu ihtimal üzerinde durmuyorlar.
Evet.
Tabii Şehzade Beyazıt'ın özellikler üzerinde muhtemelen bir sonraki programımızda...
Abi öyle yapalım. Şimdi programımızın sonuna geldik. Bir de yani bu Şehzade Selim tarafından işte kimi kaynaklarda veya işte kimileri tarafından ortaya atılan bir iddia var. Şehzade Selim'in yani Yavuz Sultan Selim'in babasını eliyle ittiği aralarında böyle bir hadisenin yaşandığı falan gibi. Bunları da ben sormak istiyorum ama bir sonraki programda 2. Bayezid Han döneminin genel bir değerlendirmesini de yapalım. Çünkü her ne kadar bir duraklama dönemi gibi yahut işte seferlerin durduğu, fetihlerin durduğu bir dönem gibi aktarılsa da aslında yapılan pek çok mücadele de var. Bunları sıralayıp o dönemin genel bir değerlendirmesini yapmanızı isteyeceğim sizden.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyorum. Keyifli eyvallah, bir söyleşi oldu abi.
Eyvallah İbrahim'im, çok sağ ol.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Sultan II. Bayezid Han, namı diğer Bayezid-i Veli döneminin önemli bir kısmını konuşmuş olduk. İnşallah bir sonraki programda az önce de ifade ettiğim gibi bu dönemin genel bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.